Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 32.
Ama proletarya devletinin daha uzun zaman ortadan kalkmayacağı kabul edilse bile öğretiye göre proleter olduğunu söyleyebilmek için kalkmaya yüz tutması, baskısının gittikçe azalması gerekir. Lenin'in bu eğilimin kaçınılmazlığına inandığı da bu konuda aşıldığı da söz götürmez. 30 yılı aşkın bir zamandan beri proletarya devleti hiçbir kansızlık belirtisi göstermemiştir. Tam tersine görencinin artmasıyla dikkati çeker. Bununla birlikte 2 yıl sonra Sverdlov Üniversitesi'nde Lenin dış olayların ve iç gerçeklerin baskısıyla üstün proleter devletin sonsuz olarak ayakta kalacağı konusunda bir kesinlik verecektir. Bu makine ya da lobutla her türlü sömürüyü ezeceğiz. Yeryüzünde sömürme olanakları, toprakları, fabrikaları bulunan kişiler, açların burnu dibinde tıka basa göbek şişiren insanlar kalmadığı, böyle şeyler olanaksız duruma geldiği zaman, evet ancak o zaman rafa kaldıracağız bu makineyi. O zaman ne devlet olacak ne sömürü. Öyleyse artık belirli bir toplumda değil, bütün yeryüzünde bir ezilmiş ya da bir mal sahibi kaldığı sürece devlet de kalacaktır. Haksızlıkları, adaletsiz hükümetleri, burjuvalıktan direnen ulusları, kendi çıkarlarını görmeyen halkları birer birer yenmek için bu devletin gelişmesi gerekecektir. Ve en sonunda boyun eğmiş, rakiplerden arınmış yeryüzünde doğruların ve haksızların kanlarında son düşmanlıkta boğulduğu zaman devlet bütün güçlerinin sınırına ulaşmış olacak. Bütün dünyayı kapsayan canavar bir put olarak adaletin sessiz ülkesinden yavaş yavaş bir su gibi çekilecektir. Gerçekte Lenin'le birlikte karşıt sömürücülüklerin ne de olsa önceden kestirilebilecek baskısı altında adalet sömürücülüğü doğar. Ama adalet sömürücülüğü bile olsa bozgundan ya da dünya imparatorluğundan başka bir sonu olamaz sömürücülüğün. O zamana değin adaletsizlikten başka aracı yoktu. O zamandan sonra öğreti ön biliyle özdeşleşir. Çok uzaklardaki bir adalet uğruna bütün tarih süresince adaletsizliği yasaya uygun kılar. Lenin'in en çok nefret ettiği aldatmacı olur. Mucize vaadiyle adaletsizliği, cinayeti ve yalanı kabul ettirir. Daha çok üretim, daha çok iktidar, aralıksız çalışma, dinmez acı, sürekli savaş derken bir an gelecek bir mucize olmuşçasına tüm imparatorlukta genelleşmiş kölelik tam kendi kendisinin karşıtı oluverecektir. Evrensel cumhuriyette gönlünce yaşama. Yalancı devrim aldatmacasının şimdi bir tanımı vardır. İmparatorluğu fethetmek için her türlü özgürlük öldürülmelidir. Bir gün imparatorluk özgürlük olacaktır. Birliğin yolu tümlükten geçer o zaman. Tümlük ve dava. Gerçekten de tümlük inanmışlarla baş kaldırmışların şu eski ortak düşünden başka bir şey değildir. Ama bu düş tanrısız bir yeryüzünde yatay olarak kurulur. O zaman her türlü değerden vazgeçmek, imparatorluğu ve köleliği benimsemek üzere baş kaldırıdan vazgeçmek anlamına gelir. Biçimsel değerlerin eleştirisi özgür düşünceye de dokunmazlık edemezdi. Romantiklerin düşünü kurdukları özgür bireyi yalnızca başkaldırı gücüyle yaratmanın olanaksızlığı kabul edildikten sonra özgürlüğün kendisi de tarihin devinimine katılır. Savaşan bir özgürlük olmuştur. Var olmak için oluşmak zorundadır. Tarihin dinamizmiyle özdeşleştiğine göre ancak evrensel yurtta tarih durduktan sonra çıkaracaktır kendi tadını. O zamana değin her bir yengisi bir karşı çıkışa yol açacak. Bu da kendisini gereksiz kılacaktır. Alman ulusu birleşmiş ezicilerinden kurtulur ama her Almanın özgürlüğü pahasına. Tümcü yönetimde toplumsal insan kurtulmuş olsa bile bireyler özgür değildir. Sonunda imparatorluk bütün insan türünü azatlayınca özgürlük köle sürüleri üzerinde egemen olacaktır. Bu sürüler hiç değilse Tanrı'ya, genellikle de her türlü aşkınlığa karşı özgür olacaklardır. Yetişim mucizesi, niceliğin nitelik durumuna gelmesi burada aydınlanıyor. Tüm köleliğe özgürlük deme yolu seçilmekte. Hegel'in ve Marx'ın andığı örneklerde de olduğu gibi nesnel değişim değil, öznel adlandırma değişimi söz konusudur. Mucize yoktur. Yok sayıcılığın biricik umudu bir gün milyonlarca insanın bir daha dönülmemesiye azatlanmış bir insanlık oluşturabilecekleri ise tarih umutsuz bir düşten başka bir şey değildir. tarihsel düşüncenin insanı Tanrı'nın uyluluğundan kurtarması gerekirdi. Ama bu kurtuluş da oluş karşısında en saltık boyun eğişi ister. O zaman tapınağın sunağına atılırcasına, partinin sürekliliğine koşulur. Bunun için çağların en başkaldırmışı olduğunu söylemek gözü pekliğini gösteren, çağ törelere uygunluklardan başka bir şey sunmuyor bize, başka seçim bırakmıyor. 20. yüzyılın gerçek tutkusu köleliktir. Ama tüm özgürlüğü fethetmek, bireysel özgürlüğü fethetmekten daha kolay değildir. Yeryüzünde insan imparatorluğunu gerçekleştirmek için imparatorluğa sığmayan, nicelik saltanatına girmeyen her şeyi dünyadan ve insandan uzaklaştırmak gerekir. Bu işin de sonu yoktur. Tarihin üç boyutunu oluşturan şeyleri, uzamı, zamanı, kişileri kapsamalıdır. İmparatorluk aynı zamanda hem savaş, hem bilgisizlik, hem de zorbalıktır. Ama umutsuzca kardeşlik, özgürlük ve gerçek olacağını söyler. Konutlarının mantığı zorlar onu buna. Bugünün Rusya'sında, hatta komünizminde Stalin düşüngüsünü yatsıyan bir gerçek vardır hiç kuşkusuz. Ama onun da kendi mantığı vardır. Devrim anlayışının kesin düşüşten kurtulması isteniyorsa bunu ayırmak, öne çıkarmak gerekir. Batı ordularının aldırmazlıkla Sovyet devrimini önlemeye çalışması, başka şeyler arasında savaş ile ulusçuluğun da tıpkı sınıf çelişkileri gibi birer gerçek olduğunu gösterdi Rus devrimcilerine. Proleterler arasında kendiliğinden işleyen bir uluslararası yardımlaşma olmadıkça hiçbir iç devrim uluslararası bir düzen kurtulmadan işleyebileceğini düşünmezdi. Bugünden sonra evrensel yurt iki koşulla kurulabilirdi ancak. Ya bütün büyük ülkelerde hemen hemen aynı sırada yapılacak devrimler ya da savaşa başvurularak burjuva ulusların elenmesi, ya sürekli devrim ya sürekli savaş. Biliyoruz, birinci noktanın başarıya ermesine ramak kalmıştı. Almanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın devrim eylemleri devrim umudunun en yüksek noktaları olmuştu. Ama bu devrimlerin ezilmesi, buna karşılık kapitalist yönetimlerin güçlenmesi, savaşı devrimin gerçeği durumuna getirdi. Aydınlanma felsefesi, karartma Avrupası'yla sonuçlandı o zaman. Alçalmışların kendiliklerinden ayaklanmalarıyla gerçekleşecek olan evrensel yurt, tarihin ve öğretinin mantığıyla, zor yollarıyla kabul ettirilen imparatorlukla kaplandı yavaş yavaş. Engels, Marx'ın desteğiyle Bakunin'in İslavlara çağrısına yanıt olarak, gelecek dünya savaşı, dünya yüzeyinde yalnız gerici sınıfları ve hükümdar soylarını değil, bütün gerici halkları da silecektir. Bu da ilerlemenin bir başka yanıdır, diye yazdığı zaman, böyle bir tasarıyı soğukkanlı benimsemişti. Bu ilerleme Engels'in düşündüğüne göre Çarlık Rusya'sını ortadan silecekti. Bugün Rus ulusu ilerlemenin yönünü tersine çevirdi. Savaş ister soğuk ister ılık olsun, dünya imparatorluğu köleliğidir. Ama imparatorluğa bağlandıktan sonra devrim bir çıkmazdadır. Başkaldırının kaynaklarına dönmek üzere yanlış ilkelerden vazgeçmezse, kapitalizm kendiliğinden erinceye dek birçok kuşaklar için yüzlerce milyon insan üzerinde tüm bir diktatörlüğün sürdürülmesinden başka anlam taşımaz. İnsan yurdunun kuruluşunu çabuklaştırmak istemesi ise patlamasını istemediği ve patlamasından sonra her türlü yurdun ancak yıkıntılar üzerinde parlayabileceği atom savaşı demektir. Dünya devrimi önlemsizce tanrılaştırdığı tarihin yasasına uygun olarak polise ya da bombaya adanmıştır. Böylece ikinci bir çelişkiyle karşı karşıya gelir. Aktörenin ve erdemin kurban edilmesi, durmamacasına izlenen erekle doğrulanan her türlü yolun benimsenmesi, olabilirliği akla yatkın bir erek için benimsenebilir ancak. Silahlı barış, diktatörlüğün sonsuzca ayakta tutulması dolayısıyla bu ereğin sonsuzca yatsınması demektir. Savaş tehlikesi, gerçekleşme olanağı çok zayıf olan bu ereğe de zarar verir. İmparatorluğun dünyayı kaplaması, 20. yüzyıl devrimi için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ama bu zorunluluk, son bir ikilemle karşı karşıya getirir onu. Ya yeni ilkeler uydurmak, ya da tümüyle egemen olmalarını istediği adalet ve barıştan vazgeçmek. İmparatorluk, uzamı buyruk altına almayı beklerken, zaman üzerinde de egemen olmak zorunda olduğunu görür. Her türlü kalıcı gerçeği yatsıdığı için gerçeğin en bayağı biçimini, tarihin gerçeğini bile yatsımaya dek gitmesi gerekir. Şimdilik dünya düzeyinde olanaksız bulunan devrimi yoksamak istediği geçmişe götürür. Bu da mantığa uygundur. geçmişle insan geleceği arasında tümüyle ekonomik olmayan her türlü tutarlılık, bir insan yaratılışını düşündürtebilecek bir değişmezlik gerektirir. Bir kültür adamı olan Marx'ın, uygarlıklar arasında sürdürdüğü derin tutarlılık savını aşabilir. Ekonomik süreklilikten daha geniş olan bir doğal sürekliliği gün ışığına çıkarabilirdi. Rus komünizmi yavaş yavaş köprüleri yıkmaya, geleceğe bir süreklilik çözümü sokmaya yöneldi. Sapkın dehaların yoksaması, tarihe sığmayan sanatın, uygarlığın getirdiklerinin yatsınması, yaşayan geleneklerden vazgeçilmesi, çağdaş Marksçılığı en dar sınırlar içine kapattı yavaş yavaş. Dünya tarihinde öğretinin sindiremediği şeyleri yoksamak ya da bunların hiç sözünü etmemekte, çağdaş bilimin kazançlarını tepmek de yetmedi ona. Tarihi de yeni baştan yapması gerekti. Hatta en yakın, en iyi bilinen tarihi, örneğin partinin ve devrimin tarihini bile. Yıldan yıla, bazı da aydan aya, Pravda kendi yanlışlarını düzeltiyor, resmi tarihin yeniden düzeltilmiş baskıları birbirini kovalıyor, Lenin sansür ediliyor, Marx yayımlanmıyor. Bu noktada dinsel bilsizcilikle bir karşılaştırma yapmak bile haksızlık olur. Kilise hiçbir zaman tanrısal belirtinin 2, sonra 4 ya da 3, sonra yine 2 kişide gerçekleştiğini birbiri ardından kararlaştırmaya dek vardırmadı işi. Çağımıza özgü hızlanma gerçekler üretmeye dek gidiyor. Gerçek de bu hızla kuru hayalet olup çıkıyor. Bütün bir kentin tezgahlarının kralı giydirmek için boşluk dokuduklarını anlatan halk masalında olduğu gibi, bunu meslek edinmiş binlerce insan daha o akşam yok oluveren bir boş tarihi her gün yeniden okuyor, birdenbire bir çocuğun dingin sesi kralın çıplak olduğunu söyleyinceye dek de dokuyacaklar. Başkaldırının bu ince sesi herkesin şimdiden görebileceğini söyleyecek o zaman. Sürebilmek için evrensel iç çağrısını yoksamak ya da evrensel olmak için kendi kendinden vazgeçmek zorunda olan bir devrim, yanlış ilkeler üzerinde yaşıyor demektir. Bu ilkeler milyonlarca insan üzerinde yine işlemekte. Zamanın ve uzamın gerçeklerinin bastırdığı imparatorluk düşü, özlemini kişiler üzerinde gideriyor. Kişiler yalnızca birey olarak düşman değildir imparatorluğa. Geleneksel yıldırı yetebilirdi o zaman. Bugüne dek hiçbir zaman yalnızca tarihle yaşamadıkları, herhangi bir yanlarıyla ona sığmadıkları ölçüde de düşmandılar. İmparatorluk bir yoksamayı ve bir kesinliği gerektirir. İnsanın sonsuzca işlenebilirliğinin kesinliğiyle insan yaratılışının yoksanmasını. Propaganda teknikleri bu işlenebilirliği ölçmeye yarıyor. Koşullandırılmış içgüdüyle düşünceyi birleştirmeye çalışıyor. Yıllar boyunca ölümcül düşman diye gösterilen bir anlaşma imzalamaya izin veriyorlardı. Daha da iyisi, böylece elde edilen ruh bilimsel etkiyi yıkmayı ve bütün bir halkı yeniden aynı düşmana karşı ayaklandırmayı sağlıyorlar. Deney sonuçlanmadı daha ama mantığa uygun. İnsan yaratılışı diye bir şey yoksa insanın işlenebilirliği gerçekten sonsuzdur. Bu noktada politik gerçekçilik dizginlenmez bir romantizmden, bir etkenlik romantizminden başka bir şey değildir. Rus Marksçılığının us dışı dünyasından yararlanmasını bilmesine karşın onu tümüyle yatsıması anlaşılıyor böylece. Us dışı imparatorluğa yardımcı olabileceği gibi onu çürütebilirdi. Us dışı hesaba sığmaz. İmparatorlukta ise yalnız hesap egemen olmalıdır. İnsan usa uygun biçimde etkilenebilecek bir güçler düzeninden başka bir şey değildir. Düşüncesiz Marksçılar öğretilerini örneğin Freud'un öğretisiyle uzlaştırabileceklerini sandılar. Kendilerine işin iç yüzü çok iyi, hem de çok çabuk gösterildi. Freud sapkın ve küçük burjuva bir düşünürdür. Çünkü bilinçaltını ortaya çıkarmış, ona en az üst ben, toplumsal ben ölçüsüne gerçeklik vermiştir. Bu bilinçaltı tarihsel bene karşı bir insan yaratılışının özgünlüğünü tanımlayabilir. İnsan tam tersine toplumsal ve ussal benle özetlenebilir. Yani bir hesap konusu olabilir. Böylece yalnızca her insanın yaşamına değil, beklenişi bütün yaşamı boyunca insanı eşlik eden en us dışı ve en yalnız olayı da boyunduruk altına almak gerekmiştir. İmparatorluk kesin ülkeye yönelmiş esirmeli çabasında ölümü de kendi benliğine katmaya yönelir. Canlı bir insan boyunduruk altına alınabilir, nesnenin tarihsel durumuna indirgenebilir. Ama yatsıyarak ölürse nesneler düzenini tepen bir insan yaratılışını yeniden kesinler. Bunun için sanık ancak ölümün haklı ve nesneler imparatorluğuna uygun olduğunu söylemeye razı olunca ortaya çıkar ve öldürülür. Ya onurunu yitirmiş olarak ölmek ya da artık var olmamak gerekir. Ne ölümde ne yaşamda. Bu son durumda ölünmez, yok olunur. Yine böylece mahkum bir ceza çekerse cezası sessizce karşı çıkar ve tümlükte bir çatlak yaratır. Ama mahkum cezalandırılmamışsa yeniden tümlük içine yerleştirilmiştir. İmparatorluk aygıtını kurar. Üretim çarkı durumuna girer. Öylesine vazgeçilmez bir çark olur ki sonunda üretimde suçlu olduğu için kullanılmayacak, üretimin kendisine gereksinimi bulunduğu için suçlu görülecektir.
Ayrım sonu.